Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 14. ayrım, sayfa 244. Derinin asıl söylediğini aktarmadım. Ben tam anlamamıştım ki örgüttekiler anlasın. Bir ayağını suyun bir kıyısına, ötekini öte kıyıya basarsan su alır seni götürür demişti. Öbür taraftan bıktım, kusma geldi. Bu tarafa geçiyorum, gemileri yakıyorum. Akla yakın görünüyor, yine de dikkatli ol. Böyle bir cevherin neden sana abayı yaktığını düşünmek gerek. Anladık, yakışıklısınız falan ama yine de bir soru işareti. Üstelik o karanlık adamla o kadın da hala kızın çevresinde. Gözün üstlerinde olsun yoldaş. Ötesi senin için artık. Derine Theo'nun ne yapıp ettiğini sorduğumda sinirlendi. Theo araştırmasının peşinde. Ülkü de Theo'nun peşinde İstanbul'u arşınlıyorlar. İkisini de fazla gördüğüm yok. Theo'nun ne yaptığı seni neden bu kadar ilgilendiriyor anlamıyorum diye terslendi. Örgüt, CIA ajanı falan olmasından kuşkulanıyor. İzleme görevi bana verildi diyemezdim ya. Kıskanıyorum o herifi de ondan dedim. Üstelik yalan da değildi. Derinin adama karşı hiç de ilgisiz olmadığını seziyordum. Kendimden çok o adamı yakıştırıyordum ona. Anamın dediği gibi herkes dengi dengine. İlle de ikimiz arasında seçim yapması gerekirse dengi ben değildim. Theo tabii. Sersem dedi azarlayan ama seveceğim bir sesle. Sersem, seninle sevişip adamla da fingirdeşek halim yok benim. Tabii size göre burjuva kızları her önüne gelenle düşer kalkar, doğaldır. Hem devrimci ahlakı, kadın erkek eşitliğini, özgürlüğü savun, hem de köylülük yap böyle. Onun sevişmek, fingirdeşmek gibi sözcükleri böyle ulu orta söyleyivermesini hem yadırgıyordum, hem de böyle kabadayı konuşması tahrik ediyordu beni. Bizim buraların kızları bazen küfrederler ama böyle şeyler söylemezler kendi haklarında. Yine de kız haklıydı, utandım, cevap vermedim. Derinle tartışmak yerine kapı masalını yutturmaya çalışan adamın peşine düşüp gizli niyetlerini açığa çıkarmak daha akıllıca olacaktı. Üstelik şimdilik pek sıkıştırmasalar da örgüt görevi bana vermişti. Belki de sadakatimi, davaya olan inancımı, aşkla görev karşı karşıya geldiğinde ne yapacağımı, devrimci mi, hain mi olacağımı sanıyorlardı. Şu Theo işini çözmeliydim bir an önce. Şubat ortalarında derin sınavlara girmek, profesörüyle konuşmak, devam zorunluluğu olan, vize alamadığı iki dersi halletmek için Lozan'a döndü. Anam Güldalı ile çoktan konuşmuş. Derin birkaç aylık kira bedelini peşin olarak vermiş, evi biraz daha oturulur hale sokmak için yapı işleriyle uğraşan amcam oğullarından birine de yüklü bir para bırakmıştı. Gitmeden önce Ortaköy'deki her zamanki yerimizde buluştuğumuzda döndüğümde her şeyin ne kadar farklı, ne kadar güzel olacağını göreceksin dedi. Güldalı'nın kondusunun yeri şahane. Ön tarafı kırlık, karşıda deniz, bahçede fidanlar, ön avlunun üstünde mor salkım çardağı. Hele bir bahar gelsin, salkımlar, ağaçlar, çimenler, kırlar çiçek açsın. Sen o zaman gör, Güldalı ile henüz dost olmadık. Zaten topu topu bir kere gördük birbirimizi. Ama adı bile yeter, Güldalı. Tanıdığım Güldallar vardı ama Güldalı'yı hiç duymamıştım. Gerçekten de Güldalı gibi bir kadın. Dirençli, incecik, hafif dikenli ve dalın ucunda da güzel bir sarı gül. Güldalı'yı tanırdım ama ne adını düşünmüştüm o güne kadar ne de eşkalini. Kocası Hüseyin abi Alevi'ydi. Kendisi Sünni, ailesini, yerini yurdunu bırakıp töreye baş kaldırıp kocasına kaçtığını, onlarınkinin bir Leyla ile Mecnun aşkı olduğunu duymuştum. Sonra Hüseyin abi ortadan yok oldu. Anamlar falan gencecik kadını memedeki bebesiyle yok yoksul bırakıp gitti diye kınadılar adamı. Güldalı'nın ağzından kem laf çıkmıyor, kocam bir gün dönecek diyor da bir daha demiyor. Bu ne aşkmış böyle diye hayret ettiler. Bizler örgüte katılmış, dağa çıkmış falan diye duyduk. Hiç derinin gözleriyle, derinin yüreğiyle bakmamıştım kadına. Sevdiğim haklıydı. Nasıl bir gül diye sorsalar, kızıl değil, pembe değil, beyaz değil, sarı bir gül derdim ben de nedense. Yabancının yüreği sevgi, kafası bilgi dolu oldu mu, gözleri içeridekinin önünden geçip de görmediğini görüyor. Sultanahmet'te çalıştığım otelde kalan, kente ellerinde kitaplarla dolaşan turistler gibi. Sevdiğimin gittiği gün içim bıçakla kazınır gibi oldu. Uçağının kalkacağı saatte göremeyeceğimi bile bile gözlerimi havalara diktim. Kötü bir rüzgar esiyordu. Sonra tipi de başladı. Göğsümün orta yerine o gece infazı gerçekleştirmek için adamı beklerken duyduğum sıkıntının bir eşi gelip oturdu. Korku, heyecan, endişe, pişmanlık. Ya bu havada uçağa bir şey olursa, ya derini yitirirsem, ya oralara gidince rüyadan uyanır, buralara bir daha dönmezse... Döndü. Hem de beklediğimden çok daha erken. Güldalı'nın evi hazırsa bu hafta hemen taşınmak istiyorum. Ülkü ile birlikte gideceğiz eve bakmak için dedi telefonda. Nasıl da özlemişim. Sevinçten göklere uçmam gerekiyordu. Ama neden bilmem, yüreğim sıkıştı. Yokluğunda içimi dolduran tarifsiz bir mutluluktu. Benim olduğuna bir türlü inanamadığım bir güzellikti. Varlığı ise cevapsız sorular, belirsizlikler, beklenmedik kararlar, başına buyruk adımlar demekti. Varlığı yavaş yavaş alıştığım, benimsediğim günahı hatırlamam, sorgulamam demekti. Tam da küçük burjuva mızmızlanmalarından sıyrılıp devrimci ahlakın çelik zırhına bürünmeyi, duygularımı gemlemeyi, yüreğimi çelikleştirmeyi başardığım bir sırada zırhımda delik açabilecek tek silah derindi. Önderliğin güvenini sağladığım, örgütle yükselmeye başladığım bir dönemde onun bağımsızlığının, uçukluğunun, önderliğin kararlarını sorgulama, eleştirme hakkını kendinde görmesinin, savaş sırasında müfrezeyi zayıflatmaktan başka işe yaramayacak burjuva aydın tavırların önüme engel olarak dikilmesinden çekiniyordum. Ülkü ile birlikte gelmelerine ilk kez sevindim. Kadının derin üzerinde hala belli bir etkisi vardı. Onu buraya yerleşme sevdasından vazgeçirebilirdi belki. Allah kahretsin, tam tersi oldu. Gül dalının kondusunda buluştuğumuzda onlar çoktan gelmiş, çardağın altına oturmuşlardı bile. Bahar mı erken gelmiş, bitkiler mi erken yeşermişti o yıl, mor salkım çıldırmış gibi çiçeğe durmuştu. Köşedeki şeftali baharının çingene pembesi benim bile gözümü aldı. Gül dalının paslı tenekeleri diktiği güller tomurcuktaydı. Yandaki kırlık yamaçta beyaz papatyalar açmıştı. Herkes birbirine hoş geldin dedi. Sarılıp öpüşmedik. Gül dalı çay demledi. İçeride bebek ağladı. Gidip aldı beşiğinden. Bir kenara çekilip memesini ağzına dayadı. Bebenin memeye yapışmasını, anasını sömürmeye başlamasını hepimiz sevecen gözlerle izledik. Burası cennet gibi olmuş dedi derin. Gerçekten de öyle. Hele bu mor salkım, şu pembe bahar açmış ağaç. Acaba ben de buraya mı yerleşsem diye düşünmeye başladım dedi Ülkü. Kışın böyle olmaz. Kışın hayat zorlaşır dedim işi yokuşa sürme güdüsüyle. Kışın keyfi de bir başka olur. Ne istediğine ne beklediğine bağlıdır her şey. Öyledir dedi Güldalı. Hüseyin'in buradayken kışın kar yağdığımı seyrine doyamazdık. Benim oğlan bu yamaçlarda kızak kayacak, ben de peşinden koşturacağım diye hayal ederdi hep. Yine olur inşallah dedi Ülkü. Kaç aylık şimdi? Depremle yaşıttır. Bu yüzden adını Umut koyduk ya. Depremin heyecanıyla erken doğum yaptım ben. Bunca yılı bir aydan fazla hastanede kuvez mi, kümes mi ne diyorlar işte. O cam kavanozun içinde kaldı. Yaşayacak mı, yaşamayacak mı bilemedik. Doktora sorduk. Umudumuz yüksek dedi. Adı Özgür olacaktı. Kaynımın oğlu gibi. Umut olsun dedi beyim. Yaşama umudu, daha güzel günler görme umudu. Bir sessizlik oldu. Denizden esen bahar yeli salkımların uçuk kokusunu havada dolaştırdı. Karnı doyan Umut bebek çıplak bacaklarını sallayarak etrafa gülücükler dağıtıyordu. Ülkü'den yana bakmaya cesaretim yoktu. Onunla göz göze gelmekten korkuyordum. Hiç alakası yokken tek kurşunla vurduğum genç adam takılmıştı aklıma. Cinayet haberi gazetelerin 3. sayfasında tek sütun çıktığında adının Özgür olduğunu okumuştum. Belki de bu yüzden hatırlamıştım şimdi. Derin, Güldalı'dan izin isteyerek Ülkü'ye evi gezdirdi. İçeride söylediği değişiklikleri yapmıştı amcaoğlum. Banyo, mutfak falan çiçek gibi olmuştu. Yerlere Derin'in beğeneceği renkte karo seramik döşemesi kalmıştı bir tek. Birkaç parça eşyamı, bilgisayarımı, çalışma masamı, yatağımı iş biter bitmez getiririm dedi mutlu bir sesle. Umut'a da bir bebek karyolası gerekir artık. Bunu ben hallederim dedi Ülkü. Şu kadınların işlerine akıl sır ermediğini düşündüm. Hayata dair bir şeyler oldu mu, köylüsü, şehirlisi, proleteri, burjuvası, yaşlısı genci nasıl da şevkle işe sarılıp çözümleri üretiveriyorlar hemen. Kadın doğurgandır, hayatı yaratan, büyütendir. Bu yüzden hayata karşı er kişiye göre daha güçlüdür, dirençlidir der anam. Haklı galiba. Derin bir hafta sonra Güldal'ın evine taşındı. Kediyi de beraber getirmişti. Felix'i de getirdiğime göre asıl evim artık burası dedi. Amcamlardaki düzeni de bozmadım. Zaten toptan taşınsaydım evdeki herkes karşı çıkardı. Biraz orada, biraz burada idare eder giderim. Üstelik test çalışmasını da ciddiye alıyorum. Sarıldığı, inandığı şeyi ciddiye aldığını, ciddiye aldığı işin gereğini sonuna kadar yaptığını biliyordum. İnançlar ve kurbanlar. 1. Hatırlıyor musun? Seninle ilk defa Paris'te Bizans sanatında İslam'ın izleri sempozyumunda karşılaşmıştık. 10 yılı geçti. Bizans'ın adı kendi döneminde Bizans değildi. Bilinmeyenlerle kuşatılmış bu efsane uygarlığa ya da uygarlık efsanesini yıkılışından yüzlerce yıl sonra bir efsane at yakıştırıldı demiştin Theo. O gün bu herifte iş var dedim kendi kendime. Haklıydın. Bizans ve Konstantinopolis'te efsane ile gerçek öylesine iç içedir ki saf gerçeği, tabii öyle bir şey varsa, asla yakalayamazsın. Öteki kentlerin tarihleri süslenip püslenip efsaneleştirilmişler, bu kentte ise efsane tarihleşir. 2700 yıldır burada her şey masaldır, söylencedir, inançtır, inkardır, şiirdir ve sırdır. Bugün de her inanç burada kendine mürit bulur. İnançsız efsane, efsanesiz inanç olmaz bilirsin. İstanbul aklın değil, inançların şehridir. Bizim pozitivist aydınlanmacılar İstanbul'a bu yüzden uzun süre uzak kalmışlardır. Hala da kuşkuyla yaklaşırlar kente. Bu kenti Ankara gibi cetvelle çizip altı okla yönetemezsin. Şehrin ruhu direnir. Sevgili Mete, en az benim kadar büyülendiğini, belki benden fazla sevdiğini bildiğim şehirden söz ederken, her zaman yaptığı gibi şiirli, mecazlı konuşmasını siyasal değinmelerle süslüyordu. Batı arşivlerinde bulunmayan özel bazı belgelere ulaşabilmeyi umut ettiğimiz bir arşiv deposuna girebilmek için günlerde kapısını aşındırdığımız ilgilinin gelip son imzayı atmasını beklerken vakit geçirmek amacıyla Ayasofya'yı bir kez daha dolaşıyorduk. Üç inancın başkentinin en yüce tapınağı Kutsal Hikmet. Bu şehirde inançlar çatışıp karışarak birbirlerini yok eder. Burada müminlerin inancının kökeni yok etmeye çalıştıkları kafirin tanrısındadır. Kitleler bunu bilmez. Bilenler de sık sık unutur. Egemenler ise kendi inançlarını ölümle, silahla, zorbalıkla dayatırlar. Biz aydınların duymaktan hoşlandığımız hoşgörü masallarının da asla astarı yoktur. Şehri ele geçiren egemen inanç, ötekini yok etmek için uğraşır. Sadece yenilenler, yenilginin acı potasında birbirlerine yaklaşırlar. Hoşgörü denilen şey, kendine güvenli, oturmuş kimlikleri gerektirir. Oysa bu kentte herkes her zaman yabancıdır. Kent herkesi kendine çeker, içine alır ve ötekileştirir. Birlikte çalışmaya başladığımızdan beri onun benzer söylemlerine alışmıştım. Başkalarına itici gelebilecek bu sesli düşünme tarzı, Mete için kendi düşüncelerini süzgeçten geçirmenin bir yoluydu. Bazen bir fikrini beğenmez, yok deve, amma da attım Mete. Her büyük laf hikmet olmuyor, türünden sözlerle kendi kendine azarlardı. Düşüncelerini kılı kırk yararak yazıya döktüğünde, kimi meslektaşlar fazla sofistike ve edebi bulsalardı, fikirleri gerçekten yaratıcı, hatta bazen dahiyaneydi. Galiba ben en hakiki ötekiyim dedim. İstanbul'da olduğum kadar, dünyanın diğer kentlerinde, bütün ülkelerde, Amerika'da, Fransa'da, en çok da Yunanistan'da hep yabancıyım. Yerli yersiz attığı çocuk kahkahası, Ayasofya'nın kubbesinin altında patladı. Sen en gerçek Balikaryasın. Senin kimliğin ötekilik de o. Senin derdin içindeki yabancıyla onunla barışman, kendin olman gerek. Hiç ilgisi yokken birden derini hatırladım. Onu ne zamandır görmemiştim. Ülkü kalan sınavlarını vermek ve test konusunu kesinleştirmek için birkaç aylığına Lozan'a döndüğünü söylemişti. Yerinde araştırma yapmak bahanesiyle Kerem Ali'lerin mahallesine taşınacakmış dönüşte demişti. Giderken bana hiç haber vermedi, veda da etmedi. Sanırım kırgındı. Onu reddettiğimi düşünüyordu. Anlamamıştı, anlatamamıştım. Ne zaman aklıma gelse içime kötü bir huzursuzluk, suçluluk duygusu yayan konu. Derinin yapmaya çalıştığı da bu. O da kendisi olmak istiyor diye geçirdim içimden. Yüksek sesle düşündüğümü, kendi kendime konuştuğumu Mete'nin sorusundan anladım. Ha sahi ne yapıyor zavallı Arı Murat'ın kızı? Tavsiyemi tutmamışa benziyorsun, kızla ilgilendiğin yok. İçindeki yabancılardan birini seçti o. Sanırım aradığını buldu. En azından öyle olduğuna inanıyor. Toplumsal yapı araştırması yapma bahanesiyle bir gece konduya yerleşmeye hazırlanıyor. Aynı semtten bir de sevgilisi var. Hatırlarsın belki. Hani İstanbul'a ilk geldiğim gün otelin barında karşılaşmıştık. O gün Derin'in yanında bir genç vardı. Tabii hatırlıyorum. Sezgilerim beni yanıltmaz. Turgut Ersin'den randevu almam için o kadar ısrar etmesinin, o zamana kadar ilgilendiğini hiç sanmadığım, yok göz altında kaybolanlar, yok hapishane koşulları, yok koğuş sisteminden hücre sistemine geçişin, İnsan haklarına aykırılığı gibi konulara ilgisinin arkasında bir aşk meşk meselesi olduğunu düşünmüştüm doğrusu. Zaten isteğini de o yüzden yerine getirdim. Yoksa o çeşit lafazanlıklardan, devrimbazlıklardan, büyük büyük sözlerden haz etmem ben. Gördüğüm kadarıyla oğlan beyaz Türk değildi ama neme lazım yakışıklıydı. Şu işe bak, demek Arı'nın kızı böyle ha? Gece kondu semtine taşındı demek. Aferin kıza be, sonra düşünceli bir sesle ekledi. Onun arayışı hiç de kolay olmayacak. Küçüklüğünden beri babasına tapardı. Hani insanın aşıklı diyeceği geliyor. Babasının ölümünü didikleyerek onu kendi içinde yaşatabileceğini sanıyordu. Babasını ararken vardığı nokta bir başka arayış oldu. Kapıyı bulabilecek miyiz Mete diye sordum damdan düşer gibi. Şaşırtıcı zekasıyla düşünsel bağlantıyı hemen kavradı. Beni bilmem ama sen bulacaksın. Ben sana yardım ediyorum sadece. Fazla bir boka yaradığında yok zaten. Kapıyı açıp erguvanların öte yanına geçtiğinde karşına ne çıkacak bunu bilemem. Aramaya değer mi diye soruyorsan, evet değer. Kolumdan hafifçe tutup bir başka köşeye yönlendirdi. Konstantinus'la Justinianus'un kucağında bebek İsa ile tahta oturan Bakire Meryem'i, Konstantinopolis'i ve Ayasofya'yı sundukları ünlü mozaik. Her şey semboldür dedi. Düşünen insanın yaşamı bir semboller sistemidir. Şu mozaiğe bak. Tablonun bütünsel sembolizmi yanında her mozaik parçası her detay gösterdiğinden başka bir şeye işaret eder. Pagan inançlardan tek tanrılı dinlere, Budizm'den Şaman dinine, Marksizm'den Nazizm'e, milliyetçilikten internasyonalizme, dinsel ya da ideolojik ne kadar inanç varsa hepsi sembollerle, simgelerle konuşur, simgelerle etkiler ve insanlar inançlarının simgeleri için birbirlerinin gözlerini oyarlar. İnançlar simgelerini yaratır ve simgeler inancın yerine geçmeye başlar. Çoğu zaman inançlar uğruna değil, semboller uğruna savaşılır. Böyle budala bir yaratıktır işte insanoğlu. Düşüncesinin ve söyleminin coşkusuna kapılmıştı. Kolumu tutmuş, giriş kapısına doğru sürüklüyordu. Kaldır başını, şu alınlıktaki mozaiğe bak. Erguvani ipek kaftana bürünmüş, başında azizi kalesi olan şu yerlere kapanmış adam, İsa'nın önünde diz çöken imparatorun ta kendisi. Erguvani ipeği ancak o böyle taşıyabilirdi biliyorsun. Sadece Porfiro Genetos, yani erguvani ipek içinde doğanların, imparator ve çevresinin ayrıcalığıydı bu. Soylu olmayanların, halkın giymesi ölümle cezalandırılırdı. Erguvani ipek, gerçeklerin hiç, sembollerin her şey olduğu bir sistemi anlayabilmek için tek başına yeterlidir. Sonunda ne ki? Bir renk işte. Erguvani ipekler içinde diz çöken bu imparator, 6. Leon, Bilge Leon. Dünyevi gücün semavi güç önünde eğilmesi. İkona kırıcılığı dönemini hatırla. İkonalara tapınmayı sürdürenler inançlarını inkara zorlandı. Akla gelmedik işkencelerle öldürüldü. Din uleması bile kendini kurtaramadı mezalimden. Ama herkes kendi kutsal tasvirini yüreğinde taşıdı ve sonunda tasvirler kazandı. İnsan düşünen hayvan değil, imgesel, simgesel hayvandır bana sorarsan. Secde eden imparatorun kaftanının erguvan rengi gerçekten olağanüstüydü. Ya da bana öyle göründü. Renklerin, biçimlerin dokunulmazlığı, kutsallığı, sembollerin arttığındaki inanca bağlı diringenliği. Birkaç ay önce Sultanahmet Meydanı'ndaki bir mitingi uzaktan seyretmiştim. Cuma namazından çıkışta Allahu Ekber nidaları ve kasılmış çehrelerle işaret parmaklarını tehditkar biçimde sallayarak protesto gösteri yapan sakallı gençlerin alınlarında yeşil şehadet bantları vardı. Bir başka gün ülkeyle İstiklal Caddesi'nden Taksim'e doğru çıkarken kendimizi ortalarında bulduğumuz Kurtuluşa kadar savaş, yaşasın devrimci mücadelemiz diye yumruklar havada ya da zafer işaretleriyle bağırarak, vitrinleri taşlayarak yürüyen çocuk yaşta gençlerin alınlarında da üzeri sarı yıldızlı kızıl şehadet bantları vardı. Semboller kimliklerin dışa yansıtılmasıdır. Ötekilere ben buyum demenin en kestirme yoldur. Sanırım insanlar kimliklerini en güçlü biçimde dinsel ya da ideolojik aidiyetleriyle, inançlarıyla tanımlıyorlar demişti Ülkü. Ben bu deneyimi yaşadım. Biliyorum, inanca dayalı kimlikler mümin ve müritler yaratır. Özgür insanın birey kimliği değil, müminin ve müridin sorgulayamayan köle kimliği öne çıktı. Bunun bedelini ağır ödedik. Ne demek istediğini tam anlamamıştım. Bana geçmişinden söz etmezdi. Sadece oğlunun ve sevdiği adamın öldürülmesiyle ilgili kısa bir şeyler söylemişti. Bir de gençlik aşkının dirinin babası olduğunu. Onun geçmişi benim için dilini, ruhunu, anlamını çözemediğim yabancı bir dünyaydı. Bizi birleştirebilecek hiçbir yanı yoktu. Kişisel veya genel bütün zamanlardan ve mekanlardan bağımsız, kendisinden başka bir amaca hizmet etmeyen saf cinsel tutku ve doyum bizi birbirimize eksiksiz bağlıyordu. Ben, bilinçaltımın mengenelerinden, cinsel saplantılardan yeni kurtulmuş koca adam, o akıp giden zamanın pişmanlığını, kaybetmiş olmanın kederini cinselliğe sığınarak gidermeye çalışan kadınım benim. Ona hep kadınım dedim. Hiç sevgilim demedim, yalan söylemedim. Derine sevgilim demek isterdim eğer olabilseydi. Ülküyü tutkuyla arzuladım, onda doydum, erkek kimliğimi buldum. Derin, Ravenna mozaiklerindeki gizemli bakıştı, umutun gözleriydi. Kendi etrafında dönen tutkulu arayışın, hilesiz, ödünsüz bir yaşam kurma, bir yere ait olma savaşının kahramanıydı. Onu bu yüzden sevdim. Sevdim mi, sevmek istedim de başaramadım mı yoksa? Kıştı. Rutubetli, soğuk, keyifsiz, kasvetli bir havaydı. Cep telefonundan arayıp, işin yoksa bana uğrasana Teo. Soğuk mu almışım ne? Bayağı keyifsizim. Evden çıkamıyorum demişti. Metin'in Cihangir'deki stüdyosuna kapanmış, biz antolojiye için yazdığım makaleyi yetiştirmeye uğraşıyordum. Tabii gelirim derken, şimdi çalışmaya ara verirsem gece için Ülkü'yle planladığımız meyhane keyfinden vazgeçmek gerekeceğini düşündüm bir an. Yine de Derin'in daveti içime sıcacık, aydınlık bir mutluluk duygusu yaydı. Bir süredir Ülkü ile ilişkimizi sezdiğinden beri garip davrandığını fark etmiş ama üstünde durmamıştım. Uzak ya da soğuk diyemem ama huzursuz, ürkek bir hali vardı. İlk gördüğüm gün dikkatimi çeken, sonra en sevdiğim tasvirlerdeki Azize'lerin bakışlarıyla özdeşleşen bakışları, eski duruluğunu, açıklığını, masum pervasızlığını yitirmişti sanki. Bir şeyler saklar gibi gözlerini gözlerinden kaçırıyordu. Sitenin kapısındaki koruma beni hatırlamış olmalı ki, taksinin içine şöyle bir baktıktan sonra kimi aradığımı, hangi adrese gittiğimi sormadı. Kibar bir gülümsemeyle hafifçe başını eğerek selamladı. Villanın geniş mermer merdivenlerinden çıkarken, daha zili çalmadan Havva Hanım kapıyı açtı ve uyarır gibi bir tonda hanımefendinin küçük hanımın odasında uyuduğunu söyledi. Derin'in telefonda galiba soğuk almışım, bayağı keyifsizim dediğini hatırladım. Yoksa hasta mı Derin Hanım? Yatmıyor ama sesi falan kısılmış, kırıklığı var. Hanımefendi hasta bakmayı pek bilir. Ona karanfilli balla limon kaynattı. Yarına bir şeycik almaz. Şu soğuklara baksanıza, tam hastalık havası. Derin, kalın bir yün kazak giymiş, kedisini kucağına, ayaklarında altına alıp köşedeki geniş kanepeye gömülmüştü. Ne iyi ettin de geldin Teo dedi kısık bir sesle. Fena halde üşütmüşüm, dökülüyorum. Siz Ebru ile tanışmış mıydınız? Amcamın eşi. Hastalanınca amcamdan çok ona güvenirim. Aman pek yaklaşma, grip salgını varmış, eğer gripsem sana da geçer. Ebru'nun elini sıktım. İlk bakışta fark edilen, sıradan ama çarpıcı bir güzelliği vardı. Şık ve bakımlıydı. Derin için kaynattığı karanfilli ballı limon suyundan içmemin önleyici olarak da iyi geleceğini söyledi. Mucize koca karı ilacı yoktur dedi elindeki fincanı uzatırken. Bunun içinde de parasitemol var aslında. Hepsinin karışımı, dolaşımı hızlandıran, metabolizmayı harekete geçiren bir tonik etkisi yaratıyor. Vücut kendini saldırılara karşı korumaya daha hazır, daha dirençli hale geliyor. Derin kendisi hakkındaki sözlerini doğrulamaya, sıradan bir hemşire olmadığını göstermeye çalışıyordu. Artık yalnız olmadığına göre ben çıkabilirim değil mi Derin? Havva Hanım'a bu gece geç vakte kadar kalmasını söyledim. Biz dönünce şoför onu evine bırakır. Hoşça kalın Bay Teo. Kalamadığım için özür dilerim. Sözüm vardı. Bir gün mutlaka bekleriz. Erim de sevinecektir sizi gördüğüne. İyi kadındır. Amcam mutlu ediyor. Hepimize iyi davranıyor. Biraz gösterişi sever ama artık o kadar da olur diyor Derin. Genç kadın odadan çıktıktan sonra. Yüzü odanın sıcağından mı, ateşi olduğundan mı hafifçe kızarmış, gözleri çakmak çakmak düşünceli görünüyor. Kolunu hiç oynatmadan, bileğinin hafif, yumuşak bir hareketiyle kucağındaki kediyi bir teviye okşayıp duruyor. Kedinin tüylerini okşamak insanı sakinleştirir, vücuttaki elektriği alır derler diyor bir şey söylemiş olmak için. Kedi deneyimim yok diyorum konuşmayı sürdürebilmek umuduyla. Ne deneyimin var Teo? Soru İngilizce. Sesindeki saldırgan sitemi hemen seziyorum, anlamını da. Gülümsemeye çalışıyorum. El yazmaları, surlar, kapılar, ikonalar, mozaikler, erguvanlar. Bunlar yetersizse başka bir şey yok. Kimilerine yeterli gelebilir diyor düşünceli, kederli bir sesle. Bana yeterli gelmiyor. Büyük bir deneyimle zenginleşmekten söz ediyorum ben. Benzersiz bir aşk veya uğruna ölünebilecek bir inanç. Sen hiç aşık oldun mu Teo? Sanmıyorum, hayır. Senin kastettiğin anlamda hiç aşık olmadım. Belki ne? Belki de korktum ya da başka bir açıklaması vardır bunun. Freudçu bir açıklama. Belki de işime fazla yoğunlaştım. Aşka yer kalmadı kim bilir. İş kaçıştır. Tıpkı küçük ilişkiler, küçük aşklar gibi. Ülkü de bir kaçış senin için. Neden kaçıyorsun sen Teo? Her defasında yadırgadığım, irkildiğim, pervasız, dolambaçsız, insanı huzursuz eden sorularından biri daha. Hayat da bir kaçıştır gibisinden anlamsız, basma kalıp sözler mırıldanıyorum. Dolu dolu, kendini büyük duygulara, büyük inançlara vererek yaşanan bir hayat hiç de kaçış değildir. Tersine, yaşamanın ta kendisi bu olmalı. Neden beni değil de Ülkü'yü seçtin Teo? Genç kıza böyle sorular sormazlar değil mi? Ben sorarım, hem de cevap beklerim. Çünkü Ülkü, senin kaçış dediğin şeydi. Sen olsaydın, kaçıştan fazla bir şey olurdun. Bundan korktun belki. Onu kırmamak için yalan söylüyorum. Ya da gerçeğin küçük bir parçasını söylemekle yetiniyorum. Ülkü'nün beni gerçekten erkek yaptığını, annemle sevişip cinsel hazı dolu dolu ilk kez onunla yaşadığımı nasıl anlatabilirim Derin'e? Telefon çalıyor. Arayanın o varoş delikanlısı olduğunu anlıyorum. Sırf sesimi duysun, varlığımdan haberdar olsun diye inadına sürdürüyorum konuşmamı hem de İngilizce. Ülkü için de ben bir kaçışım. Birlikteliğimizden ikimiz de hoşlanıyoruz, hepsi bu. seninle... Sesim duyulmasın diye telefonu eliyle örtmeye çalışıyor. Aslında söyleyebilecek sözüm yok. Sürekli you know, you know deyip duruyorum. Sıradan geveze Amerikalılar gibi. Cinselliği ancak ülküyle böyle yaşayabiliyorum ve buna fena halde ihtiyacım var. Seninle asla öyle sevişemem. Ensestin günah tadının erkek cinselliğine kattığı kendini aşma duygusunu sen bana veremezsin. Sen bir tasvir olduğun için, bakışlarının ardında ikonaların gizemini, inancın muamasını taşıdığın için çekicisin. Ama dokunulmazsın. Yatılan, sevişilen, etten kemikten kadın olursan seni kaybederim. Nasıl derdim ona? Desem inanır mı? Reddedildim, püskürtüldüm diyor durumu hafife almaya çalışan bir edayla. Önem verdiğim bütün erkekleri ülkeye kaptırmak benim kaderim zaten. Sakın ciddiye alma. Şaka ediyorum Teo, aldırma. Sana çok önem veriyorum diyorum gönlünü almaya çalışarak. Sen mozaiklerdeki genç kızsın. Çocukluğumdan beri gördüğüm, sevdiğim bütün tasvirler içinde içime işlemiş bütün bakışların toplamısın. İstanbul'a gelip seni tanımadan önce de hayatımın parçasıydın. Biliyorum, yaldızlığı kötü edebiyat gibi geliyor kulağa bu sözler. Daha iyi anlatmayı beceremiyorum. Anlamaya çalış. Belki de Erguvan kapısını aramak için geldiğimi sanırken aslında seni aramaya gelmişim İstanbul'a. Kendi sözlerimin büyüsüne kapılıyorum. Üstelik her söylediğim gerçek. Konuştukça rahatlıyorum. Ona karşı olan duygularımı daha iyi çözümleyebiliyor. Onda beni iten ve çeken ne varsa hepsini apaçık görebiliyorum. Sır bir kez çözüldü mü, gizem açığa çıkıp da sıradanlaştı mı çekiciliğini kaybeder. Anlıyorum Teo. Üzülme, çırpınma. Gerçekten de anlıyorum. Kırılmış falan değilim sana. Senin anlattığın gibi sevilmek istemezdim zaten. Kısa süre sonra bir tasvir olmadığım çıkardı ortaya. Sen de vazgeçerdin. İyi bir fikir değildi. Unut gitsin. İtiraf etmek gerekirse benimki de ödlek bir kaçış denemesiydi. Bir noktaya geldim, öteki yana geçmek istiyorum ama orası yabancı ve ürkütücük, korkuyorum. Bir an sana tutunursam bu yanda kalabilirim umuduna kapıldım ama iyi bir fikir değildi, unutalım. Kalk, kendine bir konyak al, şu köşedeki dolaptadır, çikolata da var. Bana da ver bir yudum, soğuk algınlığına iyi gelir. Bir daha bu konuya dönmedik. Araştırmalarımın nasıl gittiğini sordu, ben de anlattım, ilgiyle dinledi. Mete Ünsalan'la birlikte çalıştığımızı söylediğimde Mete amca babamın en yakın arkadaşlarındandı dedi. Babam Bizans sanatıyla uğraştığı için hep imrenirdi ona. Ben de ressam veya sanat tarihçisi olmak isterdim diye hayıflanırdı. Gönlünü istediği yere gidebilseydi mutlu olurdu. Belki de öldürülmezdi. Ben gönlümün istediği, yüreğimin işaret ettiği yere gideceğim. Havva Hanım telefonla çağırdığım taksinin geldiğini haber verdi. Veda edip çıkmaya hazırlanırken Erguvan kapısına yaklaştın mı Teo diye sordu. Yanakları al aldı. Gözleri bir garip parlıyordu. Ateşi yükselmiş olmalıydı. Hala aradığımı, aramayı sürdüreceğimi söyledim. Aramak, bulmak kadar belki de daha önemli dedi. Ama asıl önemli olan kapının nereye açıldığı. Heyecan verici olan da bu bence. İki yanında yüksek apartmanlar olan dar bir sokakta yüzleri seçilmeyen öfkeli bir kalabalık, ellerinde sopalar, sivri demir çubuklar, balık ağından kepçeler ve taşlarla siyah cübbeli bir papazı kovalıyor. Sokağın iki yanında yerde kanlar içinde yatan ya da kasap çengellerine asılmış dumanları tüten, kızarmış, yanmış, parçalanmış danalar, koyunlar. Öfkeli kalabalık kaçmaya çalışan papaza yetişip yere düşürüyor. İçlerinden biri adamın üstüne çıkıp elindeki demir çubukla kıyasıya, öldüresiye vuruyor. Kasıklarımda ve göğsümün tam orta yerinde büyük bir acı. Boğuluyorum. Papaz benim. Cübbeyi üstümden atıp koşmaya başlıyorum. Önüme kapağı açık, büyük, çok büyük bir sandık çıkıyor. Sandığa saklanmak istiyorum. Adımımı attığımda kendimi koyu bir karanlığa açılan dipsiz, bucaksız taş basamakların önünde buluyorum. Başım dönüyor. Düşmeye başlıyorum. Bağırmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Sık hastalanan, zayıf, naif bir çocuktum. Bademciklerimi şişip ateşimin kırkı çıktığı geceler hep aynı kabusu görürdüm. Her defasında sonsuza kadar süreceğini sandığım düşüşün bir yerinde kanter içinde uyanır, su diye sayıklardım. Başımda bekleyen annem alnıma ıslak, soğuk bezler koyar, kavrulmuş dudaklarımı ıslatır, yavaş yavaş su içirirdi. Kabus gördüğümü söyler, geçti artık, geçti artık diye tekrarlardı. Kabusumu anlatmak isterdim ama dile dökemezdim. Saatlerce, hatta bazen bütün bir gün rüyanın etkisinden kurtulamazdım. Babamın anlatmaktan marazi bir zevk aldığı 6-7 Eylül'de İstanbul'da neler oldu, Kurtuluş'taki evde neler yaşandı, hikayelerinin bilinçaltıma yansımasıydı sanırım. Çocuklara böyle şeyler anlatılmaz. Olmuş geçmiş işte. Yarayı kaşımanın kime ne faydası var diyen annem haklıydı. O hikayeler Babamın sandığı gibi milli kimlik, grek bilinci, kavmime aidiyet gibi duygular yerine bana kabuslar, bir de garip bir kimliksizlik ve ürkeklik kazandırmıştır olsa olsa. Üniversite ile kontratım gereği birkaç seminer vermek için gittiğim New York'tan Temmuz ortalarında döndüm. Bu yıl yetişememiştim, Erguvan mevsimi geçmişti. Gizemli işaretler yok olmuş, büyü bozulmuştu sanki. İstanbul sıcaktı, yapış yapıştı, pisti, kalabalıktı. Bu sıcakta kara çarşaflı, kara gözlüklü kadınlar, blücinlerinin ve markalı spor ayakkabılarının üstüne uzun pardösüler giymiş tesettürlü genç kızlar, etekleri bacaklarının başladığı yerde biten, göbeklerini bellerini açığında bırakan ince askılı üstlükler giymiş yarı çıplak kadınlar, kızlar, gömleklerinin kollarını sıvamış, bağrı açık, terli ve bıyıklı erkekler, ciplerine, Mercedeslerini kurulmuş, kotralarıyla, motorlarıyla boğazı açılmış zengin ve seçkin ünlüler, sırtlarında izci çantalarıyla blue jeanli şortlu delikanlılar, sarmaş dolaş çiftler, kara pötürleri, terden sırtlarına yapışmış kirli mintanlarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından şehre akan yoksul köylü kalabalığı, inanılmaz bir renk, koku, dil cümbüşü halinde sokaklarda, meydanlarda, bahçelerde, deniz kenarlarında, otoyol boylarında, mahalle işlerinde, yan yana, üst üste, iç içe dolanıyordu. Boğazın iki yakasında yükselen tepelerin boğaz içine bakan yamaçlarına tünemiş, lüks, zengin, seçkin siteler, köşkler, villalar, kıyıya dizilmiş yalılar, tepelerin tam üstüne ya da içe bakan yamaçlara yayılmış salaş mahallelerle, gecekondularla nasıl yan yana yaşıyorlarsa, onlar da öyleydi. Yan yana, iç içe ama birbirine değmeden, karışmadan, anlamadan, etkilenmeden. Her an patlamaya hazır, sessiz bir uyum içinde. Bedenim ülküyü özlemişti. Sıcağın coşturduğu, azdırdığı arzunun coşkusu, sevişmenin ve doyumun zevki kadar güçlüydü. Küçük evin kepenklerini hep kapalı tuttuğumuz sevişme odasının loşluğunda, sevişme odası sözü ülküye aitti, nemli, sıcak havanın basıncını beynimizde hissederek sevişirken, şehrim ve yaşamın kaybolan büyüsü sanki o an için geri dönüyordu. 50'sini aşmış bu kadından yükselen, beni de kuşatan arzuda olağan dışı bir yan vardı. Kuğunun ölüm çığlığı ya da son hayat öpücüğü demişti bir gün alabildiğini hüzünlü bir sesle. İdama götürülen mahkumun yaşadığı ereksiyon gibi. Sonra itildiğimi görüp eklemişti. Senden hoşlanıyorum Theo. Keşke 20 yıl önce çıksaydın karşıma. Ama tabii şimdi olduğun yaşta. Havası öylesine sıcaktı ki deniz kenarı hariç akşamları bile serinlemek mümkün değildi. Amerika'da elime geçen bazı kaynaklar, özellikle de Bizans'ta çeşitli dönemlerde kullanılan Yunanca ile elimdeki metnin karşılaştırılmasından elde ettiğim ipuçları, kentin bazı bölgelerini yeniden dolaşmamı gerektiriyordu. Bu sıcakta ya çökerken ya da güneş battıktan sonra akşama doğru çıkabiliyordum sokağa. Ülkü sıcaklarda pestil gibi olduğu bahanesiyle artık bu gezilerde bana katılmıyordu. İçimdeki ses önce Ayvansaray'a, Blühernay'a gitmemi söylüyordu. Bir ara söner gibi olmuş Erguvan kapısını bulma hevesim yeniden alevlenmişti. Kapıyı bulacağıma inanıyordum. O gün güneşin yakıcılığını yitirdiği saatlerde eğri büğrü taşlarla döşeli yokuşlarda, kireç badanalı eski ve yoksul evlerin, yıkık ahşap konakların, çirkin beton binaların arasından sur boyunca yürüdüm. Tekfur Sarayı'nın önünde ıssararmış otlarla kaplı, yer yer çöp yığılı arsaya, evlerin boğucu havasından kaçan çevre halkı yayılmıştı. Dantel ören, çarşaflı, örtülü kadınlar, çıplak ayaklı, partal giysili küçük çocuklar, rengarenk entarlı için gene kızları, bol pantolonlar, eşofmanlar giymiş, üstlerinde koltuk yerleri neredeyse bellerine kadar inen beyaz atletler olan göbekli adamlar. Tekfur Sarayı'nın cephesi, bütün görkemi ve bütün Bizanslılığıyla bu çağını ve yerini şaşırmış kalabalığın hemen arkasında yükselmeseydi, neden buralarda dolanıp durduğuma kendim de şaşacaktım. Yarı çıplak çingene çocukları turist, turist diye tempo tutarak çevreme toplanıyorlar. Turist değilim diyorum, hiç de inandırıcı olmayan yabancı bir vurguyla. Turist, turist, turist. Çember giderek daralıyor. Ceplerimde onlara verebileceğim şeker, sigara, kalem gibi bir şeyler arıyorum. Ama yeterli param bile yok. Birden çocuklardan ürküyorum. Nedensiz bir korkuya kapılıyorum. Kaçmak istiyorum. Alanı çevreleyen tellerin açık bulduğum noktasından sokağa çıkmaya çalışırken sendeliyorum. Çocuklar hala etrafımda. Bağırışıyorlar, anlamadığım bir dille bir şeyler söylüyorlar, ellerini bana doğru uzatıyorlar, paçalarından tutmaya çalışıyorlar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 265.